Ayrım 5, Medcezir Elif Şafak, sayfa 74. Sonrası kaygısı. İki ayrı kutup var içimde, nicedir bildiğim, bilmezden geldiğim. Birine zahiri kanadım diyorum. Bir nevi dişi Ebu Suud Efendi. Bana sürekli gelecekten dem vuran ve şimdi geleceğin hizmetine koşmaya çalışan biri. Yaza yaza yükselmek, yüksele yüksele ermek, var olmaktan ziyade sahip olmak isteyen huzursuz yanım. İlerlemeye inanmış bir misyoner, daha fazlasını edinmeye odaklanmış bir kapitalist, yazıyı yazarlık üzerinden tanımlayan bir kalem ehli. Sonrası kaygısı sarmış benliğini. Attığım her adımda bana, peki ya sonra, ya daha sonra dedirten biri. Sonrası kaygısı edebiyatın ve edebiyatçıların en temel kaygılarından biri. Bir romanı yazarken tahayyül ettiğiniz bir sonrası belirmeye başlar zihninizde. Varmak istediğiniz bir cennet, kaçındığınız bir cehennem. Ödüller, övgülerle örülüdür cennet. Ama bundan çok daha fazlasıdır. Hakaretimiz eleştirilir, bulaşıcı kayıtsızlıklarla örtülüdür cehennem. Ama bundan çok daha fazlasıdır. Bu açıdan bakıldığında hiçbir yazarın cehennemde yanmak ya da cennette mükafatlandırılmakla ilgili kaygılardan tamamen arınmış bir ruh haliyle oturup yazabildiğini sanmıyorum. Albert Camus'un da dediği gibi, bir yazar çokluk okunmak için yazar. Bunun tersini söyleyenleri alkışlayalım ama inanmayalım onlara. Bu bir yüzü yüzümün, ötekine batini yanım diyorum. En az dillendirdiğim damarım. Romanlarımda kendiliğinden ortaya çıkabilen, çıktı mı kendi başına bana rağmen akabilen, herkesten de her şeyden ziyade kendiyle cebelleşen rindane, kalenderane, dervişane damarım. Yazarlığı değil, yazının kendisini seven, sonrasında ne olacağını değil, tam da şu anda burada ne olduğunu önemseyen, ne sahip ne de var olmaya inanan, altanatta hiçlikten dem vurup yok olmayı sağlık veren ve aslında kimsenin anlamayacağını düşündüğünden mümkün mertebe kapattığım, bastırdığım romanlarıma sakladığım iç fısıltım. Bu yazıyı onun hatırına yazıyorum. Bektaş yıllar sonra çocukluk arkadaşlarıyla karşılaşır yolda. Arkadaşı hali yükselmiş, ünlenmiştir aradan geçen zaman zarfında. Başkalarınca takdir edilmeye can edindiği payeleri demir atanlarda görüle gelen ben şişkinliğinden o da mustariptir farkında olmadan. Hep kendinden bahseder. Sündüre sündüre anlatır geçmişteki başarılarını ve gelecekle ilgili planlarını. Peki ya sonra ne olacaksın der deminden beri ses çıkarmadan dinleyen Bektaş'ı. Arkadaşı gülümser. Sonra iki tuğlu paşa olacağım. Beriki sorusunu yeniler. Ya sonra? Arkadaş onu şöyle bir süzer. Sonra üç tuğlu paşa olacağım. Bektaş'ı dayanamaz gene sorar. Sonra? Arkadaşı bocalar. Sonra mı? Hiç der fazla düşünmeden. Bak gördün mü diye atılır Bektaş'ı. O kadar uğraşmaya ne gerek var? Ben daha şimdiden senin dönüp dolaşıp geleceğin yerdeyim. Ününün doruğundayken Şems'i görüp kendi bütününü onda parçalamayı göze alan Mevlana, boynunda hiç yazılı bir yaftayla fotoğrafını çektiren Neyzen Tevfik, erkekliğini öldürüp benliğindeki öteki gün ışığına çıkarabilmek için bedenini ve ruhunu kadınsallaştıran Taoist rahip, alanlardan değil verenlerden olmayı öğütleyen Hacı Bektaş, ömrünü anlatmak üzere hazırladığı Memories'in içini kolajlardan, dışında tüm fetiş kitapları aşındırabilmek üzere zımpara kağıdından tasarlayan Guy Debord, sadece alıntılardan oluşan bir kitap yazarak yaratıcı büyük yazar imgesini parçalamayı hedefleyen Walter Benjamin, en büyük zaferinin hiçlik olacağına inanan Cioran, dem bu demdir, dem bu dem diyen heterodoks, ilerlemeci, genelleyici tarih yazısının karşısına göçe bilim ile çıkan Deleuze, hiçbir evinde toprağın hiçbir katmanında savaşçı, fetişçi bir kültürün izine rastlanmayan Çatal Höyük, bir türlü yüksek sesle ifade etmediğim, roman dışına yazıya dökmediğim, anlaşılamayacağını düşündüğüm için açık etmediğim kıyısız, dipsiz, tesellisiz bir deniz diyebilmek için en nihayetinde sen kendini küçük zannedersin. Halbuki en büyük alem sende toplanmıştır. Ebru bunu fısıldar bize. Bir tek nokta, en ince fırçanın ucuyla suya bırakılan minnacık bir nokta olur sana ummanu derya. Katreyiz alemde. Lakin unutma ki tek bir nokta tekmil sırlarını içinde barındırır kainatın. Türkiye'de eleştirel politik bir bakış açısına sahip olup da içinde yaşadıkları sistemle samimi bir derdi olanların tarihlerinde ve kültürlerindeki batınilikten bu kadar bir haber olmasından acı duyuyorum. Tasavvufla pek ilgisi olan kesimlerin eleştirel damarlardan bunca uzak durmalarından. Amerika'da tek tek gezdiğim her kitapçıda karşıma çıkan The Great Rumi, Büyük Rumi posterlerinde, takvimlerinde, broşürlerinde Mevlana'nın allanıp pullanıp bir uzak doğu bilgisi haline getirdiğini ve son tahlilde yeni bir New Age pazarlama nesnesine dönüştüğünü görmeye dayanamıyorum. Kendi memleketimde bu konular üzerine yazıp düşünen insan bu kadar azken bu durağanlığı kırmaya yönelik her hamlenin şimdi tasavvuf modası çıktı diye hafife alınmasından şikayet ediyorum. Osmanlıca kelimeleri ayıklayacağız diye bir kültürü kökleriyle birlikte söküp atmaya çalışanlara, yaşımdan ve cinsiyetimden ve dünya görüşümden ötürü bu meselelerle bizim olmaması gerektiğine inananlara tepki duyuyorum. Kendi kültüründeki derin hiçlik felsefesiyle uzaktan uzağa hayranlıkla takip ettikleri pek çok batılı düşünür ve sistem karşıtı hareket arasındaki kan damarlarını fark edemeyenleri içerliyorum. Ben bugünlerde en çok içimdeki batın damarla yaşıyorum ve bu yazıyı onun hatırına yazıyorum. Arizona. Bir yazarın intiharı. Amerika'da son dönem ortalığı karıştıran New York Times'ta bestseller, her eserin sığ ya da şişirilmiş addedilmek zorunda olmadığını hatırlatan, yazının bireyselliği ile aktivizm arasındaki bağları yeniden sorgulatan nadir kitaplardan birinin yazarıydı Iris Chang. Yaşı 36. Japon hükümetinin kuşaklar boyunca ürettiği, bellettiği, içselleştirdiği resmi tarih söylemine karşı gelişen uluslararası eylemin sembolü oluvermişti kitabı. Irzına geçilen Nanking başlıklı araştırmada Chang. İkinci Dünya Savaşı boyunca Japon askerleri tarafından ırzına geçilen, öldürülen, işkence edilen Çinlilerin hikayelerini kaleme almıştı. Kitabın piyasaya çıkmasıyla beraber övgüden de, sövgüden de bol bol nasibini alacaktı ifrat ve tefrit sarkacında. Çin hükümeti onu yılın kadını seçerken Japonya'daki aşırı sağ kanat öfke ve hakaret bombardımanına tuttu mesela. Amerika'daki Çinliler onu örnek alınacak kadın ilan ederken gene bu ülkedeki kimi Japonlar kalemini siyasete ve şan şöhret arayışına alet etmekle suçladılar. Ya çok sevildi ya da epeyce nefret edildi. Ortası yok. Aslında Chang bir anlamda kendi soy ağacının seyri seferini takip ediyordu. Amerika'da doğmuş, büyümüş olmasına rağmen Nanking'den gelme, daha doğrusu oradan kaçan bir çiftin torunuydu ne de olsa. Yazdığı kendi anneannesinin hikayesiydi. İlginç olan edindiği başarının, süksenin nasıl da kendi aleyhine işlediğini görmek. Tek eserle ortalığı kasıp kavuran birçok yazar gibi onu da yazdığı yazacağı her şey bu kitabın gölgesinde kaldı. Daha evvel yazdıkları görülmedi, daha sonra yazdıkları bu radde ilgilenilmedi. Tek bir kitaba, tek bir temaya, tek bir kimliğe hapsedildi. Malum tutulacak kulp lazım medyaya. Tek kulptan tutup bir anını havaya kaldırıp ardından kenara atabilsin diye insanları isim isim harcaya harcaya. Chang'in kulpu da bizzat kendi eseri oldu. Gene de her şeye rağmen yazmaya, araştırmaya devam etti inadına. Son dönemlerde sözlü tarih çalışmaları yakından ilgilenmeye başlamıştı. Sesini yazıya, yazı dünyasına duyuramayanların, alt kültürlerin, ezilenlerin, marjinlere, itilenlerin hikayelerini kendi ağızlarından dinleyip, kendi ağızlarından aktarabilmek için videoya çekiyordu onlarla yaptığı görüşmeleri. Ne var ki bir sorun vardı. Kocasının daha sonra Amerikan basına aktaracağı üzere, mesele Chang'in araştırdıklarından fazlasıyla etkilenmesi, yazdığı konunun tesiri altında kalması, yazdıkları arasında mesafe koymayı başaramamasıydı. Arkasından ahkam kesenlere göre. Bazen bir bölümü yazdıktan sonra günlerce bunalıma giriyor. İnsan içine çıkamıyordu. Dinlediği insanları rüyasında görüyordu. Görüşmelerden sonra evine çekilip hayata küstü oluyordu sık sık. Gerçek hayat ile geçmişte olanlar iç içe geçmeye başlamış artık. Kendi hayatıyla başkalarının hayatlarını birbirine karıştırmaya başlamıştı. Iris Chang 36 yaşındaydı. Günlerden salı sabah 9'da arabasını atlayıp kendi kafasına göre belirlediği bir mesafe boyunca arabasını tek başına sürdükten sonra durdu. Tek kurşunla kendini vurdu. Şimdilerde Amerikan basını kendi yazdıklarının etkisinde kalanlar, hikayeleri yaşayarak yazanlar, yazarken yaşayanlar, hakikatin sınırları benzeri kallavi başlıklarla süslenmiş inceleme yazıları yayınlamakla meşgul. Başka türlü yazabilirlermiş gibi. New York. Tek kişilik cemaatler. Yurt dışında bulunmak, hele hele yaşamaya kalkmak demek, tek kişilik ordu misali yek vücutta milyonları barındırmaya zorlanmak demek. Yurt dışına çıkan her fert ayaklı ulus halinde dolaşma ihtimaliyle yüzleşmek durumunda. Mesele özünde bir temsil meselesi. Asıl olan kişiliğiniz yahut bireyselliğiniz değil, hangi kolektiviteye ait olduğunuz, yani temsil etmekle yükümlü tutulduğunuz milliyet. Asıl olan illaki aidiyet. Alışkanlıklarınız, gündelik yaşam kodlarınız, yeme içme zevkleriniz. En sıradan şey dahi birdenbire bir milletin etiketine dönüşebilir başkalarının gözüne. Diyelim ki siz bol baharatlı seviyorsunuz yemeğinizi, sizi gözlemleyenlerin gözünde bir de bakmışsınız ki Türkler bol baharatlı yer genellemesine dönüşüvermiş kişisel zevkiniz. Örnekler nahoşlaştıkça veballeri de büyür zihninizde. Belki her milletten yabancı maruz kalır bu genellemeleri ama bunlardan çok azında bizdeki kadar kronik bir hal almışa benzer temsili millet fikri. Yurt dışında yaşayan Türkler şaşmaz, aksamaz bir biçimde imajımızı düzeltmek için çırpınan elçilere dönüşmüşler. Komşuluk ilişkileri, arkadaşlıklar, gündelik yaşamda karşılaşılan herkese nasıl davranılacak? Yabancı olmak demek her şeyden evvel bir suret meselesi bizim nazarımızda. Dışarıdan nasıl göründüğümüzü kollamak refleks haline almış artık bünyemizde. Türklük sürekli kendi dışarıdan bakmak, görüntüye çeki düzen vermek demek. Oysa çek düzen düzeltmek de bir değil. Temsili millet arzusu eleştirel bakış açısından da kendi dönüştürebilmekten de fersah fersah uzak. Niyet ne denli iyi olursa olsun son tahlilde varılan sadece bir makyaj. Türkiye'nin uluslararası arenadaki kırışıklıklarını kapatabilmek için bireysel görüntümüzü allayıp pullayıp fıçı fıçı boyaya batırmak. Bu ay iki farklı şehirde okuma ve konuşma yapmak üzere bulunduğumda baktım ki benden önce varmış gideceğim yerlere nüfus kimliğinde yazılı ibareler. Müslüman bir ülkeden gelen kadın yazar olarak ilginç bir tür olabilirim pek çok batılının gözünde. Eğer yön vermezseniz konuşmaların gidişatına gelen sorular, yapılan yorumlar çakılıp kalabilir bu zemin üzerinde. Ama işte birey ile bütünü bir tutma eğilimi ne ilginçtir ki en çok Türkler tarafından kanıksanmış olmalı ki kaç kez duydum tıpatıp aynı cümlelere gittiğim yerlerde yaşayan Türklerden. Çok iyi oldu buraya gelmeniz. Türklerin Araplara benzemediğini görmüş oldular. Sayenizde Türk kadının gücünü gördüler. Türkiye'nin modern yüzünü göstermiş oldunuz. Arada tüm samimiyetiyle gelip tebrik eden gurbetçiler, Amerika'da, Almanya'da yahut kıta Avrupa'sında sene be sene çektiklerinin adeta karşılığını alınmışçasına samimi bir heyecan içinde ama temelde hep biz ve onlar ayrımıyla yaklaşarak meseleleri. Edebiyat, roman, sanat, bir de bakmışsınız ki hepsi bir kenara, hepsi ikinci planda. Onlar sadece imajımızı düzeltmeye yarayan bahaneler. Söylemeye ne hacet? Yurt içindeki Türkler gibi yurt dışındakilerin de pek çoğu kitap okumaya vakit bulamamaktan şikayetçiler. Türk edebiyatta geçmişte tek tek bireyler üzerinden ulusları ya da idealleştirip yüceltme yahut karalayıp öteleme potansiyelini bol keseden harcadı. Romancılığımızın mihenk taşlarından birer turnusol kağıdı gibi iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etmek üzere kullanıldı gayrimüslim tiplemeler. Bu tiplemeler üzerinden yüceltildi Türkler. Eğer romanın yapısında bir ya da birkaç adet gayri Türk yoksa, yani biz bizeysek, ancak o zaman kötü yanları dile getirildi Türklerin. Cinsellik her zaman önemli bir maya oldu romancılığımızda. Azınlık kadınlarından bahsederken muhakkak bir hafif meşreplik yakıştırması yapıldı satır aralarında. Aksi takdirde deli gibi aşık olup Türk erkeğine illaki bir dönüşüm yaşayacaktı bu karakterler. Kurgu ya da gerçek hayat tek kişilik cemaatler, iki kollu ordular halinde dolaştırılmaktayız çoğu zaman. hem mecbur bırakıldığımızdan hem de bu dayatmayı işselleştirip kanıksadığımızdan. Benim nezdimde Müslüman ülkelerden gelen modern kadını görmek isteyen Amerikalı da, imajınızı düzeltmek isteyen Türk de aynı mantık uyarınca hareket etmekte. Bireyselliği bir hakaret, bir küfür gibi kullandık çoğu zaman. Kendi bireysel farkını koymak ve göstermek isteyenlerin karşılığı, ben merkezcidir toplumsal kodlarımızın şaşmaz lügatında. Sonuçta ister yurt içinde olsun, ister yurt dışında aynı temel soru olunca kudretiyle dikiliyor karşımıza. Dışarıdan nasıl göründüğünü hayli kafa yorulmakla birlikte, içini dönüştürmeye zerrece çaba sarf edilmeyen biz kalıplarının sağladığı güvenceyi mi yaslanacağız, yoksa kendi başımıza uçmayı mı deneyeceğiz? Kırarak bu çemberler içre aidiyet çemberlerini, Mesnevi'de tasvir edilen o iki nadide ve sakat kuş gibi sürülerden gayrı uçmayı yeğleyerek. Işıkım. Bacım memleket nire? Kapıyı açıp geçmeye çalışıyorum. Ne mümkün? Ben ona yol vermesem, geri çekilmesem dahi omuz dirsek atarak kayıveriyor aradan. İtiş kakış toz duman. Gene geçiyor önüme kimli kim. Ardından seyirtiyorum homurdana homurdana. Kimli kimin önde. Kişilik kimin üç adım arkada bu vaziyette giriyoruz bir mekana. Ne vakit birbirleriyle tanışmam gerekse Amerika'da. Arada çeşitli numaralarla çelme takıp kimli kimin ayağına, onu geride bırakmayı başarsam dahi, tanıştığım Amerikalıların büyük çoğunluğu hemencecik kaldırıveriyor onu yerden. Üzerini silkeleyip törenle oturtuyor baş köşeye. Kişilik kim atıldığı kenardan kös kös seyrediyor olan biteni. Dünya görüşüm, değerlerim, geçmişim ve siyasetim ve ürettiğim ya da üretmeyi düşürdüğüm, inandığım ve inanmayı reddettiğim ne varsa tortop olmuş, derlenmiş bir bohçada öylesine duruyor kişilik kimi kucağında. Kimli kime gelince umurunda mı ne gam, o gördüğü itibardan memnun bu esnada. Orta Doğulu kadın romancı kisvesinde gayet afili burada ne de olsa. Soruyorlar mesele, Türk edebiyatında çok kadın yazar var mı? Kimli kim cevaplıyor arkasına yaslanarak. El cevap. Çok yok tabii. Kişide kimin ters ters bakıyor kenarda. Saçmalama kimlik, dikkat et sıfatlara. Az çok neye göre? Sevdiğim bütün kadın şairler, romancılar, öykücüler mezarlarından kalkıp girecek rüyalarıma. Konuş, daha çok anlat. Madem başladın, doğru dürüst analiz et. Kimi kim duyuyor duymasına da söylediklerim hiç oralı olmuyor. Yakmış sigarasını tüttürüyor tütününü ve itibarı ve iktidarı. Soruyorlar. Mesele, Müslüman bir ülkede kadın meseleleriyle ilgilenmek zor olmuyor mu? Kimli kim yapıştırıveriyor anında. El cevap. Zor tabii. Kişilik kim çaktırmadan yer değiştirip yanındaki sandalyeye gidiyor. Adım adım sandalye sandalye kayarak kenardan kenardan en nihayetli masaya yaklaşmayı başarıyor. Bu arada kimli kim kendi sesinin tınısına kapılmış, habire ahkam kesmekle meşgul olduğundan fark etmiyor yaklaşan tehlikeyi. Soruyorlar. Mesele. Romanlarınızı sansürlemek istedikleri oldu mu hiç? Kimli kim bilmiş bilmiş açıyor ağzını. Fakat o daha bir şey söylemeye fırsat bulamadan kişilik kim arkadan yaklaşıp kafasına indiriveriyor elindeki mermer şamdan. Sonrası hep aynı. O karambolde biri yere düşüyor. Öteki onun yerini alıveriyor çaktırmadan. Kişilik kim şamdanı bırakıp elinden kesici bir alet takıyor diline. Orta Doğu, kadın, İslam, Doğu, koca koca heyula boyutunda ne kadar üstanlatı varsa önünde küçük küçük ince ince dilimlemeye başlıyor. Hangi Orta Doğu? Hangi puslası şaşmış? Doğusu batısı neye göre ayrılmış? Sınırları ne zaman kimlerce ve nasıl böylesine meşrulaştırılmış şaibeli haritalarında gündelik jargonumuzun? Ve hangi coğrafya ve hangi tarihsel dönem ve hangi öznenin kimlerin gözünden bakınca sistemi? Hangi sınıf açısına hangi etnik grup? Say kimin gerçeğe ulaşmaya çalıştığımız? Bu kadar mı uzak orası bellediğiniz diyar? Bu kadar mı kopuk burasının gerçekliğinden? Uzadıkça uzuyor konuşmalar. Soruları cevaplamaktan ziyade soruları sorgulamakla geçiyor zaman. Kafalar karışıyor gerçi ama böyle dahi karışıklık ve ulu kaos, kategorik ayrımların, kas katı çizildiği şablonların netliğinden daha berrak yansıtıyor gerçeği. Davet sona erdiğinde kişilikim önde, yorgun ama bahtiyar, kimlikimin kafasına yumru dilinde sövgü, üç adım arkadan takiben çıkıveriyoruz kapıdan. New York. Tüm kirliler bir sepette. Şimdiki nesil bilmeyebilir, ara sıra hatırlamakta fayda var. Vaktiyle Eurovision şarkı yarışmaları, yurt sathındaki vatandaşlarımız için bir tencere mısır patlatıp, çoluk çocuk ailecek televizyon karşısında milli heyecan ve ardına hüsran duyulan renkli gecelerdi. Ertesi gün iş espriye vurulur, hayhu içinde kaynar giderdi. O dönemlerde yurt dışında yaşayan Türkler ise biraz daha vahim tecrübe ettiler. Aynı süreci. Patlamış mısır, milli heyecan ve hüsran kısımları aynen tamam da, ertesi gün işi espriye vurma aşamasında takılır kalırdık bizler her seferinde. Ağrımıza giderdi. Gene bir Eurovision şarkı yarışması sonlarda noktaladığımızda, ben de İspanya'da, Madrid'de çocuktum daha. Takip eden bir hafta boyunca okuldaki tek Türk öğrenci olarak şıngır şıngır tefe konduğum, sepet sepet öğrencisinden mizah duygusu gelişmemiş bazı öğretmenlere kadar niceleri tarafından opera lakabıyla çağrıldığım için o vakayda yarışma gecesi üç ayrı dilden ama sanki her seferin yeni bir şey söylüyormuş gibi büyük bir heyecanla ballandıra ballandıra ve Türkiye 0 puan buyuran tebessümü sabit, sesi mekanik abluk suratlı sunucuyu da unutma. O malum bir meşhum gece İspanya'da 0 puanla noktalanmıştı yarışmayı. Ve İspanyol televizyonun İspanyol spikeri şöyle ifade etmişti yaşadığı utancı. Yanarım yanarım da 0 puana değil, Türkiye ile aynı seviyeye indiğimize yanarım. Önemli bir misyonu var Türkiye'nin uluslararası kamuoyunda. Bir nevi barometre, kırmızı bir çizgi, ondan ötesi alarm. Bugünlerde Amerikan toplumda kimileri aynı barometreye göre ölçmekte kimlik olmasa bile kisve meselelerini oğul Bush yönetimi ele geçirdikten sonra çeşitli ülkelerde yapılan kamuoyu yoklamaları Amerikan halkına duyurulan güvende ciddi bir düşüş gözlemişti. Savaş çığırtkanlığının palazlandığı bu döneme işte İskandinav ülkelerinde yapılan benzer bir araştırma çok daha çarpıcı bir sonuç çıkardı ortaya. İskandinav ülkelerinde Amerikalılara duyulan güven ve sempati puan ortalaması Faslılar ve Türklere verilenle aynı seviyede kalmıştı. Kırmızı alarm. Kıta Avrupa'sını uzaktan burun kıvıran uluslararası ilişkilere bakışları sevmezlerse sevmesinler, sanki biz onları seviyoruz diye özetlenebilecek olan pek çok Amerikalı, işte bu seferki araştırmanın sonucunu daha ciddiye almışa benziyor. Onlara göre, hadi Fransızlar neyse, zaten uluslararası arenanın erkeksi kodlarını ayak uyduramayacak kadar efemineler. İngilizler deniz aksanları bir garip. Düzeltip gelsinler ne dediklerini anlayalım. Ama İskandinavlar hoppala. Onlar niye şimdi durup dururken Amerikan karşıtı oluverdi? İyi de onlarla ilgili herhangi bir espri dahi yok ki Amerikan popüler kültürünün ambarlarında. Bu sefer barometre alarm seviyesine düştüğü için Avrupa çapında Amerika'ya duyulan antipatiyi azaltma taktikleri konuşuyor buralarda. Tabloid başının başı çektiği bu kampanyada iki temel yol var izlenen. Bir, Hitler'den onları kimin kurtardığını Avrupalılara nazikçe hatırlatmak. İki, Hitler'den onları kimin kurtardığını hatırlatmak. ABD karşıtlığının sadece Orta Doğu'da değil, nasıl olur da Avrupa'da da arttığını sorgulayan yerel radyo spikerleri Avrupalıları nankörlükle itham ediyor. Aynı spikerlerin hayretlerini gizleyemedikleri nokta, nasıl olup da Faslılar ve Türklerle bir tutulabildikleri. Daha aklı selim olanlar ise, nasıl olup da hükümetimizin, yöneticilerimizin yaptıklarından koskoca bir milleti sorumlu tutabilirler. Her Amerikalı aynı mı düşünüyor sanki diye itirazlarını dile getirmektiler. Ama oluyor işte. Çocukluğu yurt dışına geçen, her sene bir Eurovision şarkı yarışması sonrası bir hafta okula gitmeyen, bir sabah papaya suikast düzenlendiği ve suikastçının bir Türk olduğunu televizyon ekranlarından açıklandığını hepten okumaktan vazgeçip gemilerde mütçü olmaya karar veren, gene de zorla okula gönderildiğinde o her milletten ışıl ışıl kıl tüy, diplomat çocuklarının parladığı sınıfta, bir tek kenarda kendi halinde oturan, sessiz sedasız kara kuru Hintli kızın yanında nefes alabilen her Türk evladı gibi ben de gayet iyi biliyorum ki her kimliğin bir ötekisi var, ötekilerin de kendi içinde bir hiyerarşisi. Dibe doğru zaten donuyor barometre, bir de bakmışsınız ki kardeşiz hepimiz, tüm kirliler bir sebette. Boston, 5. ayrımın sonu, sayfa 90.